Ayrım 5. Yağmur Akşamları Selim İleri. Sayfa 63. Gündüzün bir kadeh konyak. Ona o ismi Leyla Erbil takmıştı. Fikret Kapadokya. Çok sevdiğim bir romanında. Fikret Kapadokya ismini Leyla Hanım'dan alıyorum fakat büsbütün aşırma olmasın diye Kapadokya'yı K nokta diye kısaltarak. 12 Eylül'e adım adım sürüklenilen karabasanlı günlerdi. 1979'da belki kış sonu, belki ilk yaz başlangıcı, şimdi yayınlanmayan, o zaman da pek satışı olmayan bir dergide Fikret Kağan'ın şiirini okumuştum. Bir ayraç açayım. Pek satışı olmayan dedim. Bizde edebiyat dergisinin satışı zaten ne olabilir ki? Fikret Kağan'ın şiirinin adı Dar Ağacı'ydı. Sözlük, Dar Ağacı için öldürümden asılmaktan söz açıyor. Karabasan ortamına bu ad ürpertici verici şekilde yaraşıyordu. Fizik ötesinin uyarımlarına gerçekten inanabilirsiniz. 8 Mart 1977'de ölmüş Fikret K. Kaç yaşındayken? Ben şiir yazdığını bilmiyordum. Dergi kitap kurdu geçinirken. Şiiri ölümünden Handi ise 2 yıl sonra yayımlanıyor. 12 Eylül'e daha vakit var ama K'nın şiiri Dar Ağacı. Bir inşaat firmasınca nedense satın alınarak sahip değiştirmiş, Kainat gazetesinin kültür sanat sayfasını yönetiyordum o sıralar. Yardımcım Faruk adında genç bir arkadaştı. Koca sayfayı her gün Faruk'la ikimiz kotarmaya çalışıyorduk. Cumartesimiz, pazarımız yoktu. Her gün ayrıca bir sütun yazı yazıyordum. Bazen siyasi yazılar, sağ ve sol gençleri birbirine öldürtüyorlardı. Birleştirici bir şeyler yazmak. Şimdi artık şaşırdığım, kendime şaştığım, imkansızlığını bildiğim bir çaba. Sizin dışınızda gelişiyor. Düğmeye basılmış. Herkes piyon. Mektuplar gelirdi. Hiçbirini saklamadım. Dostoyevski'nin kederini silip süpürecek mektuplardı. Sağdan ve soldan, Erzurum'dan, Doğu'dan, İstanbul'un en yoksul semtlerinden. Oysa Kainat çok satılan bir gazete değildi. Birleşmek, kenetlenmek isteğime meydan okuyorlar, birbirlerini ve beni suçluyorlardı. Sağ sağa tutuyor, sol solu ama her iki tarafta beni suçluyordu. Taraf tutmaktan uzak durduğum için. Sola çok yakındım ama şimdi öldürtüşler karşısında ikircikli, bu mezbahadan boğumçlu. Geceleri sancısını daha çok duyardım ve gece alkol alışkanlığım öyle başladı. Sığınak. Yanıtlamadım o mektupları. Sancılarını taşıdım ama yanıtlamadım. Yanıtlasam değişir miydi? Çığlık azalır mıydı? Bugün 2008'de bomboş bakıyorum geçmişe. Hemen hepsi delikanlıların mektuplarıydı. 1979'da 30 yaşındaydım, gençlik geçmemişti. Can kurtaranda karışma sen diye bir lokantaya gidiyorduk çokluk. Yarım şişeden sonra rakı uyuşturuyordu. Yine de haritada kocaman bir noktadaydı Erzurum. Az ötemizde İstanbul'un varoşları, gözümün önüne getiremediğim doğu. Yarın ne yazacağım? Fikret Kağan'ın şiirinden esinlenerek yazdığımı da hatırlıyorum. Her gün bir sütun yazı yazmak zordu gerçi. Bununla birlikte bazı yazılar için hepi, topu, bir sütun yetersiz kalırdı. O yazıyı buldum. 29 yıl önce. Yakınmışım. İlginç bir sanatçı, değişik bir insandı. Kaç kişi tanıyor bugün Fikret Kağan'ı? Kaç kişi okuyacak yarın eserlerini? İki öykü kitabını, şizofreni konulu monografisini satımda bulmanın olanağı yok. Sorular, hatırlatmalar. Aslında Fikret K. okunsa da hiçbir şey değişmeyecekti. Bir başka yarın gelecek, yine silip süpürecek. 29 yıl önce umut kırıntılarından kurtulamamışım. Bir 10 yıl daha önceye dönmem gerekiyor. Herhalde 1969'da en çok sevdiğim şairin kitaplığında şizofreniye rastlamışım. En çok sevdiğim şair, edebi bir dille yazılmıştır diyor. Kitapla ilgilendiğim için hoşnut. Bir başkasının eseri için edebi dille yazılmış. Edebi dil, gönenç kaynağı. Ne tuhaf, kimse kalmadı öyle. En çok sevdiğim şair, mutluluktan esrik gülümsüyordu. Dönüp bugünden, bu korkunç günden bakınca, budalaca bir gülümseyişti diyebilir miyim? Van ve Kısa Lodos hikayelerini de okuyacaktım sonra. Şizofreni yıllar sonra bir kez daha okuyacaktım. Fikret K. Tanpınar içinde yazmıştı, şair. Fakat sırası gelince anlatacağım. En çok sevdiğim şair, kitaplığının bir rafından Van'ı almıştı. Hep o gülümseyiş. Budalaca demekten şimdi utandığım. Yarın okunur eskimez hikayeler. Van için şöyle yazmış. 30 kısa hikaye var kitapta. Sık mecazlar, alegoriler dokusu. olayları değil, izlenim ve atmosferi belirliyor. Hepsine çağımız insanın bunalım ve yalnızlıklarını, geçerlikte değerlere yabancılaşmasını duyuran birer deneme. Franz Kafka esprisini güzel özümsemiş birer düz yaşı şiir gözüyle de bakabiliriz. Geçerlikteki değerlere artık kimse yabancılaşmıyor. Tam tersine, geçerlikte değerler peşinde düşe kalka koşmaktan yara bere içindeyiz. Düz yazı şiirler artık hepi topu 5-10 okurun gönlünü sızlatıyor. Fakat Franz Kafka esprisi sanmam. Kafka içe kapanıktı. Fikret K. bence dışa dönük. İçe atılan çığlıkla dışa vurulan çığlık birbirine çok yakınsa da üvey kardeş. Şizofreni ve Van en çok sevdiğim şairin kitaplığındaydı ama onları edinebilmek için dolaştığım kitap evlerinde yoktu. Fikret K. adını bilen bile yoktu. Yalnız sahaflardaki güz günleriyle sarmaş dolaş. Çünkü hep güzler şimdi okul çıkışlarında gittiğim Elif Kitap Evi'nin sahibi Aslan Kaynar da bulamazsın demişti. Bulamayacaksın. Başını iki yana sallamıştı. Eserler yazarın kendi yayınıymış. Dağıtım evleri bu naif kitapları önemsememişler. Çağrı'yı Fikret K'ya mektup yazmakta buldum. Adresi en çok sevdiğim şairden almıştım. Gönderir. Çelebi adamdır. Çok geçmeden hem Van'a hem monografiye kavuştum. Çelebi adam gönderdi. Üstelik kitaplarını adıma imzalamıştı. Kainattaki yazıda bilmiyorum hangi sebeple buraları atlamışım. Dar ağacından şu dize. Ne Paris'i, ne seni, ne kendimi seviyorum. Ama Fikret K. belki herkesi seviyordu. Mutlaka seviyordu. Bir zamanlar ben de herkesi sevmiştim. Onu Kemal Tey'nin Suadiye'deki evinde tanıdım. Kemal Tey büyük romancı. Kötü bir adam mı? Asla. Büyük romancı. Ne yazık ki. Mihnet çektiği yıllardan sonra birdenbire büyük romancı. Ön yargılara kafa tutuyor. Bizde başka bir solun gerekliliğine inanıyor. Yer yerinden oynuyor. Mağrur mu? Asla. Misyon yüklenmiş. Keşke diyorum. Şu yağmur akşamında silik bir romancı olarak kalsaydı. Yordular Kemal Tey'i. Öldürüsüye yordular. Kemal Tey'e sık gittiğimiz günlerde. Bahçeye bakan alt kat. Bir akşam üzeri Fikret K. geldi. Sonbaharda bir akşam üzeriydi. Kalorifer daha yanmamış. Evi, insan sohbet sıcaklığı ısıtmaya çalışıyor. İnceden yağmur. Bu akşamınkine benzeyen. Kemal T. ömrünün en güzel senelerini cezaevinde geçirmiş. Cezaevi fotoğraflarında hızla çöküyor. Söylemem gerekir mi? Bitmeyen komünizm meselesi. Yarın diyordu. Köy kahvesinde okuyacakmışçasına yazmalıyız eserlerimizi. Türkiye kurtulacak. Türkiye yurdumuz. Ömrümde köye gitmemişken. İnanıyor muydu misyonun söylettirdikleri miydi? İnceden yağmur. Öyle yalnızdı ki Fikret K. köyden uzak. İnceden yağmurun farkında değildi. Sonbahar İstanbul'a yağmurla geliyor. İlk yaz yağmuru hırçındır. Yüz yağmuru üzünçlü. Kemal T.'nin eşi Stalin devrinde Rusya'da siyaset bilimi okumuş. Mahvolmuş. Bu beklenmedik misafire ıslanmışsınız. Havlu vereyim diyordu. Fikret K. yağmurlu lacivert ceketine, yağmur damlalı gri pantolonuna şöyle bir bakıyor, aldırış etmiyordu. Gömleği beyaz, kravatı kırmızılı, lacivertli. Bunları niye hatırlıyorum? Hoş geldin, hoş geldin. Islanmışsın, havlu vereyim. İlk bakışta giyimine düşkün, eni konuşuk bir adam diyebilirdiniz. Sonra daha dikkatle bakınca yağmur damlalarının ıslanmışlığının hafifçe örttüğü lekeleri, yağ lekeleri, kumaşın eprimişliğini görüyordunuz. Ceketin laciverti ağarmış, pantolonun dizleri çıkmış. Bunları niye hatırlıyorum? Gömleği buruşuk, boyun bağı en lekeli. Giyimine geçmişte mi düşkündü? Alım imkanları mı daralmıştı? Yoksa hep mi bohemdi? Kestiremiyordunuz. Kruvaze ceketle insan pek bohem olamaz. Küçük küçük gülüyor, konuşuyor, peltek peltek anlatıyordu. Elleri parmakları titrek. Kemal T. her zamanki gümbürtülü söyleyişini bir yana bırakmış. Sessiz, çocuksu, gülümseyerek dinliyordu konuğunu. Çocuksu, ne batı çıkmazı ne Asya tipi üretim tarzı. Ne köy kahvesi, köy kahvesinde yazdıklarımızı okumalar. Kemal T.'nin eşi Seniha Hanım sadece Fikret Bey geldi dediğinden Fikret K. ile karşılıklı oturduğumuzu, aynı mekanda bulunduğumuzu bilmiyordum. Oysa o günlerde şizofreniyi okumuş olmalıyım. Okumuştum şizofreni. Yağmur, yağmur, 2008'in akşamında bu akşam hep yağmur. Fikret K. öyküden, şiirden söz açıyor. Kemal T.'nin hele şimdilerde yarı romancı, yarı tarihçi, sosyolog kimliğine büründükten sonra misyon, herhalde hiç önemsemediği varlığından, Valeri'den, Catherine Mansfield'den, hatta Kafka'dan konuşuyordu. İşin tuhafı Kafka'yı Lucas'ı andırır bir tutumla reddetmesi gereken Kemal T. sus pus dinliyor, gıkını çıkartmıyordu. Bu dinleyişte sanki Kafka'yı, Mansfield'i, Verlaine'i kavramak isteği gizliydi. Anlamak, anlamak. Ömrünün en güzel seneleri hapishanede geçmiş bir genç adam, şimdi yaşlılığında yeniden gençliğine dönmek ve arkadaşını kırmamak uğruna batı aldatmacısı Kafka'yı. Bay K. yokluğu hissediliyordu. Vücudu yok, dünya yok, ruhu çoktan ölmüş. Yağmur, öyle çok yağmur ki. Fikret K. bir kadeh konyak içmek istedi. Feniha Hanım Rusya'da mahvolmuşluğuna rağmen gururla Stalin'e kötü söz söylettirmezdi. Çay ikram edince. Çay ve konyak. Kemal T.'nin evinde rakı sofrası gün battıktan sonra kurulur, akşam üzerlerinin bu saatinde içki içilmezdi. Ne cin, ne viski, ne konyak ya da alafranga aperitife dönüştürülmüş mezesiz rakı. Viski, o evde viskiyi nereden uydurdun? Evde konyak yoktu. Misafirlerini ağırlamaktan mutluluk, sevinç duyan Kemal T. eşine kaş göz etti. Bitişikteki bakkalın çırağı çok geçmeyecek, bir şişe tabii konyak getirecekti. Çocuğu eli boş mu gönderdin? Kemal T.'nin eşine sorusunu duymayan Fikret K., Hamdi öleli kaç sene geçti diye anlatıyordu. Eseri okunmuyor. Ölümünden önce dalgaları ve ulye sesi okuyordu. İç monolog ve bilinç akışı. Yazacaklarımızı köy kahvesinde yarın sabah okuyacakmışçasına yazmamızı bekleyen anlı sanlı romancı nihayet patlayacak diye ürküyordum. Öyle bir şey olmadı. Kemal T. ben de Lenin'in Asya'ya dair yazdıklarını okuyorum şu sıralar demekle yetindi. Seniye Hanım'sa yağmur arttı. Bu birbirleriyle ilintisiz fakat içten içe tedirgin, birbirlerinin dediklerine kayıtsız, içten içe tedirginlikte birleşmiş üç insana bakıyordum. Kemal T. nasıl yazmalı? Hangisi doğru, hangisi? Seniye Hanım donuk, misafir Fikret K. Hamdi'nin dramına takılıp kalmış. Bunları bu yağmur akşamında. Yaşlanmak mı? Kestiremiyordum. Sinsi bir bezginlik, iletişim kopukluğu hızla sarıp sarmalıyordu onları. Bir gün kendim o yaşa gelince, şimdi geldim. Misafir dalgın, günü kadehlere böldüm diyordu. Az az içiyorum, bir küçük kadeh, sonra bir küçük kadeh daha. Kemal T. kaygılı, gündüz de sabahları da içiyor musun Fikret diye sordu. Günde akşam sabah kayboluyor, bir kadeh daha içti ve yağmurlu güz akşamına karıştı. Seniye Hanım'ın şemsiye konusundaki ısrarı işe yaramamış. Kemal T.'nin yedek şemsiyesini almamakta diretmişti. Kemal T. artık endişesini saklamıyordu. Fikret K. eski arkadaşı, doktor, bir takım hikayeler de yazar, gitgide alkolün esiri oluyor. O beyefendi adam, üst baş köpekleri ziyafet. Ses erimişti, söylenenleri anlamıyordum, dinlemiyordum. Yalnızca Fikret K. ismi belleğimi yoruyordu. Van'dan edindiğim izlenimlere güvenecek olursak, ceketli, kruvaze, kravatlı bir yazar beklememiştim. Ne var ki, aynı yazarın günü konyak kadehlerine, kadeh kadeh konyağa bölmüş olması, tam çözemediğim ürpertici bir şiir bırakmıştı. Çıkıp gitmiş, kişinin az önce söylediklerini hatırlamaya çalışıyordum. Hamdi sonunu getiremedi. İç monoloğu tecrübe ederek bir roman yazıyordu. Kaybolmuştur. Saati sataşırlardı. Bırakın kendi aleminde, demiştim. Öldüler, hepsi öldü. Birbirlerini hırpalayarak, üzerek. Sanatkarlık bu mudur? Kim bilir neler, ne ayrıntılar, incelikler, duyarlılıklar kaçmıştı dikkatimden. Bir yandan da yok, karışık, dolambaçlı bir konuşmaydı, başı sonu yoktu, darmadağınıktı diyordu. Hep en çok sevdiğim şairin edebi bir dille yazılmıştır sözü. Yağmur gerçekten artmıştı. Besbelli, eski bir köşkten kılıç artığı küçük solgun bahçe, Seniye Hanım ve Kemal T. giriş katında oturuyorlardı. Şakır şakır yağmurda yazdan büsbütün ayrılıyordu. Fikret K. konusu kapanmıştı. Şairi Fikret K., Tanpınar daha ölmeden yazmıştır. Fakat bir ölüm sezinlemesiyle. Burada onun şiirinden söz açmak istemiyorum. Kendisini anlatmaya çalışıyorum. Veda edişle sonradan söylenecekleri bir an önce dile getirme arasında gidip gelen bir yazı. Boyuna Hamdi'nin iyiliğini anlatıyor. Gözlerindeki anlayışı, onunla insanlığa dönüşünüzü, yüzündeki çizgilerin keder kuşanmışlığını. Aslında yarım söylenmişlerle dolup taşan bir yazı 1961'de. Eksik söylenmişlerle bütün yazılarımız. Çok sonra düşünecektim, çok sonra. Yüreğim burkularak, Kemalten'in hikaye sanatına, hele Fikret Kağan'ın düz yazı şiirine çok yakın. O kadar ince ve alçak gönüllü hikayelerini aldırışsız kaldığım. Bir kavganın peşindeydi ya da romanın Türkiye'ye ufuk açacağına inanmıştı. İçtenlikle, kısa hikayeyle kaybedilecek vakit kalmamıştı. Kısa Lodos hikayelerinde Marilyn Monroe, saplantının dile getirilişi açısından eşsiz bir hikayedir. Marilyn Monroe'dan uzunca bir alıntı. O zamandır kendini içkiye verdi. Deniz üstü meyhanelerinde, duvarda Marilyn Monroe'ya benzer Rum güzellerinin fotoğrafları. Gülümser dudaklı ama gülmeyen, kaşlı gözlü kirpikli, yumuşak etli, memeli, muskalı, kokulu, sahici değil gibi kadınların fotoğrafları. Etlerinin içi görülen kadınlar. Deniz üstü meyhanelerini tutan salaş direkler arasındaki yeşil sularda inanılmaz renklerde küçük balık sürüleri kız memelerini okşuyordu. Midyeler ağız açmış bakıyorlar onlara. Horoz binalar uzak ve yabancı. Ne balık ne değil. Horoz binalar ortada kalmış dikine tırmanıyorlar. Marilyn Monroe'suz olur mu dünya? Dünya Marilyn Monroe'suz olabiliyor. Fikret Kağız'sız da, Kemal Teysiz de. Sonuncusu bazı çevrelerle boğuşa boğuşa. Yarını aydınlığa çıkaracak romanlar yazmak istemişti. Bugün pek az kişinin okudu. Marilyn Monroe canına kıydı ya da öldürüldü bilinmiyor. Bir ikon artık. Her ikon gibi şöyle bir göz alabiliyor, sonra unutuluyor. Fikret Kağan'a gelince düzgün cümleler falan umurunda değildi. Dünyası kaygılı, bulanık ve karanlık. Hiçleşmeye varan bir hayatın yazarıydı. Bana bugün öyle geliyor. Hiçleşmeye giden yolu kavramaya boş yere çalışıyorum. Hiçleşmenin uçurumuna yuvarlanmak üzereyken. Daha Van'ın ilk öyküsü, yolculuk, o kısacık hikaye, ölmek isteyen eşeğin gözünden yaşamının acısını söyler. Yolculuğun yazarı daha o zaman fark etmiş. Kısa hikaye diyor Fikret K. Birbirine eklenirse bir yaşantının tümü ortaya çıkacak ve bir insan hayata hem yazarın kendisine hem okuyanlara aydınlatılmış, anlatılmış olacaktır. Gündüzün. Gündüzleri de bir kadeh bir şey içmeye başladığımdan beri tersini düşünüyorum. Aydınlanmadı. Önüm ardım alacakaranlık. Belki ben anlatamadım ama hep yazdım, boyuna yazdım. Fikret K. yazdıklarının peşinde koşmuyor, onları okutmak için fazladan çaba harcamıyordu. Muhakkak ki kendi dünyasına kapanarak yazmayı tercih ediyordu. Deniz üstü meyhanede içki dilimlerini, kadeh dilimlerini ve ölüm bekleyişini böldüğü günde dünyanın çirkinliğine Marilyn Monroe'yu kalkan edinmeye çalışarak. Öylesi yazarların eserlerinde beylik kurallar, hele mantık işleyişi yıkılır, reçetelere gönül indirilemez. Bazen denetim ortadan kalkar, üslup bildiğini okur. Ölene kadar, kısacık bir zaman, ikimiz de ölene kadar. Müzik kadar, renk kadar, ses kadar, aydınlık kadar. Ölene kadar, kısacık bir zaman, bir defalık, son defacık. Van'daki Vantrolog'dan. Acaba buraya nereden geldi? Hangi sancıdan? Bunu deşebilsem, yanıtlayabilsem, kendi hiçleşme serüvenime belki yanıt bulacağım. Gün günden hiç, önüne geçmek istediğim halde. Fikret K. insanlığın kurtuluşsuz olduğunu nihayet kabul edildikten sonra belki huzur duymuştu. Zehir yeşili bir huzur. Ben korkuyorum. Geriye dönmeye çalışıyorum. Çocuk şarkılarına, iştirak edemedikleri toplumun hayat kaidelerine isyan ediyorlar. Şizofreniden. Leyla Erbil'in Levent'teki evinde kara kalem bir portre görecektim. Leyla Erbil'in portresi, Fikret K.'nın eseri, 1969-70 falan, benim gördüğüm tarih. Böylece Fikret K.'nın ressam tarafını, ressamlığını öğreniyordum. Tıpkı hikayeleri gibi resmini de öne çıkartmak istememiş. Bu kara kalem portreyi unutamam. Ressam, Leyla Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu. Geçen yıl Fikret Kağan'ın hikayelerini anan Leyla Erbil, bu görkemli hikayelerin hiç eskimeyeceğini ve bir daha yazılamaz olduğunu düşünüyorum. Cümlesini kurmak ihtiyacını duydu. Portre, söylemem yersiz Fikret Kağan'dan gördüğüm ilk resimdi. Fikret Kağan'ın kendisini ise ikinci kez yine o tarihlerde bir gece Sıra Serviler'deki Kulüp 12'de gördüm. Önce o mu değil mi diye bocaladım. Çünkü Kemalten'in evindeki misafir yaşının kıyafetindeydi. Ne demekse yaşının kıyafeti. Kulüp 12'deki kişi havai manzaralı rengarenk bir gömlek giymiş. Saç baş iyice dağınık. İhtiyar Elvis Presley. İşte Venedik'te ölümün o korkunç sahnesi. Fakat bunu sonra düşündüm. Biraz sonra gece ilerleyince gecede. O zamanlar Kulüp 12'de Renata isimli iri ve çekik yeşil gözlü, Varda Costa etkileyici bir kadın şarkı söylerdi. Upuzun belki takma kirpiklerine kopkoyu yeşil rimel sürmüş. Sesi boğuk, hali tavrı biraz erkeksi. Bununla birlikte şaşırtıcı bir dişilik fışkırırdı Renata'dan. Yıllar sonra trafik kazasında öldüğünü söylediler. Üstü açık spor arabanın sürücüsü genç bir çocukmuş. Belki de intihar ediyorlardı. Oğlan da ölmüş. Şüphesiz intihar daha çok yaraşıyor. Fikret K. Renata'yı dinliyordu. Hepi topu bir yıl içinde epey yaşlanmış, düşkünleşmiş, çökmüştü. Yine de piste çıktı. Tek başına gösteri sırası kendisine gelmişçesine dans etti. Hüzünlü, şansonla bağdaşmayan, hareketli, çılgın bir dans. Dönüyordu, sıçrıyordu sanki gökyüzüne erişmek istiyordu. Kulüp 12'de onu herkes tanıyormuş. Birçok akşam geç saat geldiğini söylediler. Hep allı morlu kıyafetlerde. Bazen konuşuyor, söyleşiyor, bazen de barda tek başına oturuyor. Kimseyle konuşmuyormuş. İçkili geliyormuş, birkaç kadeh konyakla devam ediyormuş. Onu Doktor Fikret diye tanıyorlardı. Konuşursa ne anlatıyor diye sormuştum. Bir hikayeciden bahseder dediler. Sirozdan ölmüş, onun doktoruymuş. Gençliğimin olanca bilgiçliğini takınarak Zahit Faik mi dedim. Bilmiyorlardı, önemsememişler. Varlık Dergisi'nin Haziran 1954 tarihli sayısını karıştıracak olanlar, Zahit Faik'in Realitesi başlıklı o harikulade yazıyı fark edecekler. Fikret Kağan'ın kaleme aldığı. Hemen ilk cümle hikaye ve romanda ötekini başkasını yazdığımız sığınağını yerle bir eder. Zahit Faik'in bütün hikayeleri yaşanmış kendi biyografisidir. Aslında bu yazı bir manifesto yandırır. Zahit Faik'in o kış herhalde son kış olmalı. 18-20 hikaye yine basbayağı hikaye olmakla birlikte hayatın hepi topu bir iki anını yazdığı belirtilmiştir. Bir iki an. Çünkü hikayeci kendini ve eserini kısıtlayan hayattan bu bir iki anda kurtulabilmiş. İşte çember nihayet kırılmış. Sezinler gibiyim. Akropol'den Sokrates iniyor. Hikayeci sıkıştırıldığı mengeneden kurtulmuş. Kendisini çengel çiçeğine mıhlayan hayat, bu bir iki anda artık çözülmüş. Siroz'a giden yol hiç değilse düşlemde Akropol'den geçiyor. Şuur'un bütün planlarından maktalarla yazılmış olan bu hikayelerde Sait Faik'in realitesini bulmamıza şaşmamak lazım. Çünkü Sait Faik'te rüya ile hayat birbirine karışmıştı. Onun yalnız dolaştığı zamanlardaki yüzünü görmüş olanlar bunu kolaylıkla anlarlar. Rüyanın ve realitenin ilhamlarını birlikte kullanarak kendini anlatmaya çalışmakla geçmiştir hayatı. Bu tecrübeyi yaşamıştır. Tanı, tanı, kendini tanı. İşe başla bir kere bu yönden. Sonra onu da anlayacaksın. Yalnız dolaştığımız zamanlardaki yüzümüz bu nasıl bir çehredir? Galiba biraz korku verici. Boş bulunarak iç dünyamızı bütün bütün dışa vurduğumuz. Ancak o çehremizle kendimizi tanıyabilirsek, kendimizi çırılçıplak tanıyabilirsek, bir başkasını da belki. Onu da anlayacaksın. Kendimizi tanımak için yazdığımız basbayağı hikayeler mi hepsi? Fikret K. bu soydan hikayelerin okurun gayretiyle, sezişiyle kavranabileceğini ileri sürüyordu. Sanatkarca bir okuma, birdenbire yazarın hem yazıp hem yazmadığını, belki yazmak istemediğini, yazmaktan uzak durduğunu, belki kaçındığını, bütün değerleri ikiyüzlü, kirli toplumda yazmaya değer bulmadığı bir ahlakı okura söyleyecekti. Fikret K. endişesini de söylüyordu. Bir sanatçıyı sanat yapmaya zorlayan ondaki boşalma ihtiyacıdır. Kendini zorlayan, içinde biriken, kişisel haletleri dışa vererek rahatlamak zorunu hisseder. Söylediğimiz gibi o kadar kompleks olan kişiliğini alışılmış hikayelerle tam olarak açıklayamayan Sait Faik, sanatına da isyan etti. İster anlasınlar, ister anlamasınlar, kendi kendini anlamasına, aydınlatmasına imkan sağlayan hikayeler yazdı. Hastalığa, perhiz isyanı ile geleneğe, eski usul hikayeciliğe isyanı birlikte oldu. İsyan, Siroz'a giden yolda. Kulüp 12'deki geceden sonra yine öyle renkli, irkiltici ve hırlım pırtın bir giyim kuşam içinde Fikret K. bir kez daha Kemal T.'ye geldi. Gerçi arada başka ziyaretleri olabilir, ben rastlamadım. Sait Faik'ten bol bol söz açmıştı. Hikayelerinden, şiirinden değil, yazar olmayan Sait Faik'ten. İçkiyi kestiği yıllarda büsbütün içe kapandığını, daha çabuk parlayacağı umulmuşken hemen hiç öfkelenmediğini ama her öfkesini, her sıkıntısını içine attığını anlattı. Bir ara, "Sen sever misin Sait'i?" diye sordu. Kemalettin şaşırdı, gülümsemeye çalıştı. Avareliği güzel yazdı gibisinden bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Onun yazarı değildi Sait Faik. Ne var ki Fikret Kaya ziyaretine gelmiş arkadaşını gücendirmekten çekiniyor, kemküm ediyordu. Fikret Kaya acıyla güldü. Ehemmiyetsiz şeyler yazdığını düşünüyorsun. Avarelik. Avarelik değil, ıstırap yazdı. Galiba hala eksilterek yazıyor. Avarelik değil, ıstırap yazdı. Dumura uğratılmış hayatında Akropol'den inen Sokrates'in rüyasını görmüş insanın ıstırabını. Bir iki kadehten sonra konyak, gündüzün Fikret Kağa gidince Kemal T. Hiç istemem ama kendine Sait'in kaderini biçiyor. Aynı derbederlik, dedi. Sonra duraksadı ve çok tuhaf bir şey oldu. Buraya kadar anlattıklarımı yalancı çıkaran büyük romancı Kemal T. hakkında. Termal Oteli'nde geçen hikayesi, çocuk, sarışın oğlan, oynamak istiyor zengin çocuklarıyla. Babası papyonlu garson, Verem, Fikret'in kollarında ölür. Ne müthiş hikayedir o. Ne kadar yalnız, kimsesiz ve mustariptiler. Fikret Kaan'ın Varlık'taki yazısı galiba bir ıstırabı söylemek için şöyle biter. Alemdağ'da Van bir yılan'daki hikayelerde artık saklanmayan, başkalarının hükümlerinden çekinmeyen sahici Sait var. Müdafası da derin, kuvvetli, her şeyi güzelleştiren ebedi güzelliktir ve bu da aşktır. Artık saklanmayan, başkalarının hükümlerinden çekinmeyen. Bir zaman gelecek. Bu sözler seni, beni de çengel çiçeğine mıhlayacak. Son gördüğümde bir yaz günü, Temmuz, gökyüzü kızgın mavi. Fikret Kaya Karaköy'de sokaklara kusuyordu. Oradaki ve o zamanki Baylan Pastanesi'nin az ötesinde. Taşıtlar, insanlar, dükkanlar kalabalığında. Az ötede deniz, balıkçılar, köprü. Sanki oraya erişse kurtulacak. Renata kurtulacak, Sait kurtulacak. Hamdi sırlarıyla ölmeyecek. Ama şimdi sadece Fırdola'yı dönen ateş mavisi gökyüzü. Kusarken onların hepsini kurtarmak istiyordu. Beni, seni kurtarmak istiyordu. Şizofreni başka türlü nasıl yazılır? Kulüp 12'deki Tor yazar adayı değildim. Gördüğüm sahne irkiltmiyordu. Tam tersine meydan okuyuş hissettim. Başkaldırı, yücelten bir şey. Kitaplığımda Van'ın çok özel bir nüshası var. Fikret K. Hikayeleri kendi resimlemiş. Kitabı gözüm gibi saklıyorum. Elime nasıl geçtiğini anlatmayacağım. Bana emanet edenler geri isteyebilirler. Tükenmez kalem, mum boya, kuru boya, mürekkep, çini mürekkebi, kurşun kalem. Hepsi karışık. Hepsi dünyadan usanmış bir ressamın elinden çıkma. Bir resim. Dostoyevski'den, Budala'dan. Prens Mişkin öyle yazmış. Ve Prens Mişkin öyle safiyetiyle bakıyor ki bu artık acıdan ibaret bir bakış oluyor. Bir an düşünüyorsunuz. Prens bu yüzden mi aptal, bilge? Başta ikinci sayfada Fikret Kaan'ın kendi portresi. Arada uzun uzadıya bakarım. Yeşil ispirtolu kalemin renklendirdiği gözler o kadar canlıdır ki. Göz göze geldiğinizi sanır, gözlerinizi kaçırırsınız. Yanlış anlaşılmasın. Bu gözler tamamıyla resim gözlerdir. Van'ın dış kapağında ise Arthur Rimbaud diyor. Fikret K. Mişkin diye yazmışken Rimbaud falan yazmamış. Çok andıran bir genç adam hüzün ve nefretle bize bakar. Yalnız kapağın bize göre sol köşesinde Caniler Çağı yazılı. Herhalde yazar ressamın el yazısıyla. Sen Gideli'nin ilk sayfasında hikayenin sözcüklerini okunaksız kılan simsiyah bir karga üstünde ve altında benzerine şizofrenide rastladığım şu cümle bölük pörçük. Anlaşılma ihtiyacı ile ilgili ve şahsiyeti içinde kendini kapanmış yaşayan kişinin sanat eseri vasıtasıyla yalnızlıktan kurtulma çabası. Siyah karganın adeta oyuk gözleri, buz mavisi birer leke dimdik bize bakıyor. Van'ın resimlerinde hep gözler, hep bir bakış. Henüz böylesine dağılıp gidilmemiş bir dönemde 1950'lerde yapılmış bir resim, kara kalem bir çalışma. Yeryüzüne niye geldiğini bilmediğini söyleyen, çok acı çeken, sevgili arkadaşım B.E.'nin top ağacındaki evinde koridorda asılı dururdu. Geri plandaki ahşap İstanbul evini boydan boya örten Ulu Çınar. Kara kalem ama çınarın bahar mevsimindeki yaprak sağanağı yer yer kuru boyayla iyice yeşertilmiş. Yapraklar öylesine özenle boyanmış ki küçücük yaprakların incecik damarları beliriyor. Hatırlıyorum ve ne tuhaf bu resmin hayali. Hatırlanışı huzur veriyor. Ve etkilendiğimi görünce öteki yine ağaçlı Suluboya resmi göstermişti. Adını unuttuğum bir kitabın sayfaları arasında sakladığı, bilmiyorum niye çerçevelettirmemiş. Yemyeşil, zebercet yeşili, taze yeşil bahar yaprakları kuşanmış iki ağaç, çınar ve meşe. İkisinin de yaprak yansıları dikdörtgen bir havuza düşüyor. Havuz daha uçuk yeşil. Yeşil yeşil yapraklar, yaprak yansıları ilk yaz esrikliği içinde. Öylesine vurmuş ki ışık havuza. Bütün bir yaşamak isteği, yaşamak. Dayanamayıp söylemiştim zaten yaşamak arzusunu. B nokta E nokta tanıştıklarını söylemişti. Fikret K ağaçların resimlerini hediye etmiş. B görüp çok beğenince. Öldü gitti. B çocuk gibiydi. Çocukken ve 60 yaşındayken öldü. Onu yaşarken gören son insan benim. Aptal bir kalp krizi. Bazen özlerim. Bazen onu gören son kişi niye ben oldum diye işkillenirim. Bunlar hep özlediğim insanlar. Hamdi Sait'e onu çok benzetiyorum diyor Fikret K. Sait öldü, Hamdi kalsın. Fikret K, Sait, Kemal T, Seniye Hanım, B yani Bülent. Hamdi ile Sait'i fotoğraflarından tanırım. Ötekileri hayattan. Sait Faik B nokta E nokta Y'ye de anlatmış. Çevresindeki kişilerin, yazarların, ressamların, okur yazarların, Sait Faik zehirlediklerini, balıkçıların, dondurmacı, berber çıraklarının, amelelerin onu sevdiklerini, hatta anladıklarını. Başkaları demiş. Ne der kaygısıyla gerçek duygularını yazmadı. Korkunç bir yalnızlık içinde. Sadece aşk. Oysa şizofreni de tersini iddia ediyor. Uzun zaman herkesin kendine düşman olduğuna inanan hasta bu defa yine kendi icadı fakat bu defa aşk ile sevildiği inancına kapılmıştır. Fakat Sait'in sevildiği inancına kapıldığına dair en küçük bir imada bulunmamış. Sadece aşk. En çok Dostoyevski'yi sevdiğini söylemiş. Dünyada tek bir roman kahramanı vardır, o da Prens Mışkın'dır. Ben demin Mişkin yazdım. Hodel'inden yalnızlığı yoktur diyormuş. Ağır kader yükünü Hölderlin çok taşıdı. B'nin Maçka'daki atölyesine uğrar, gündüzün bir kadeh konyak içermiş. Bu uğrayışlar sık değil. B nokta Martel falan ikram etmek isteyince yüzünü buruşturur, ille tabii konyak istermiş. B'ye hayatı hiç sevmediğini söylemiş. Yaşamaya ancak alkolle katlanabildiğini. B bana düşkünlüğü sanat eseriydi demişti. Fikret K, Sait Faik'in Yılan Uykusu hikayesini de çözümlemiştir. Bir gün ellerini tutabilirsem, andırıyor, çağrıştırıyor Hölderlin'i. Orada yoksa eller, kalp, ruh hepsi buz oluyor, buz donuyor diye bir ıstırap var. Sait Faik'in mi, Fikret K'nın mı? Ne önemi var? Birbirine karışır. Her şey, öykü, roman, yazamadığım şiir bitmek zorunda. 1990'larda Kadıköy vapurunda yanıma gelen genç kız Fikret K'yı okuyup okumadığımı sordu. Okuduğumu, ayrıca tanımış olduğumu söyledim. Yukarıda güvertede oturuyorduk. Güzdü. İnce bir yağmur başlamıştı. Gözümün önünde Kemal T.'nin Suadiye'deki evi ilk gün. Kız Kulesi arkamızda kalıyordu. Genç kız neden o kadar az yazmış? Keşke daha çok yazsaydı. Karısı bir prensesmiş. Oğlu galiba intihar etmiş dedi. Yazmış olabilir diye yanıtladım. Sonra da kaybolup gitti hikayeler. Karısı gerçekten prenses miydi? Oğlu intihar etti mi? Yeni okurların merakı, ilgisi bunlar. Yağmur arttı. İsterseniz içeriye girelim. Hava raporu yağışlı diyordu. Yağmur iyi gelir. 1999'da Solmasan'ın Kimsesiz Okurlar için yazarken Şizofreni yeniden okudum. En çok sevdiğim şairin salık verişini hatırlayarak. Şizofreni dünyasında yani kendi alemlerinde yaşayanların da hepsi psikotik olmaz. Çevrelerindeki rahatsız etmeden yaşayıp giderler. Onların realiteyle münasebetlerini büsbütün kaybedip psikotik olmalarını önleyen mutlu hayat şartları ortaya çıkabilir. Bende çıkmadı. Bunların en önemlisi ana babadaki değişmedir ve önceden çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını fark edip karşılamamış olan ana baba sonradan onu anlayıp olduğu gibi kabul eder ve eksik olan şefkat ve sevgi ihtiyaçlarını telafi ederler. Sevgisiz, şefkatsiz miydiler? Bunu diyemem. Bazen de yakın akrabadan şefkatli ve anlayışlı insanlar hastayı korur ve çocuk bozulmadan kendi hayatını yaşamasına yardım ederler. Ettiler mi? Öğretmenler ve okul arkadaşları da onları sevip kabul etmiş olabilirler. Etmediler. Tam tersine çok zaman saklandığım yüzümle hayata göründüm. Birçok gece vardır ki eve kendi kendime döndüm. Hayata kendi kendime dönmeye çalışarak. İnsanlara iyi şeyler yazmaya çalıştım, iyi sözler, kendi kendimeyken. Karaköy'de kendi kendime, kızgın gökyüzü altında o yapayalnız Fikret K'yı görmeme rağmen. Kendi başıma bir şeyler yazmak ve yapmaktı hepsi. Belki bir gün başkalarının acısını dile getirebilirim. Yapraklar havuzda yansı, yemyeşil, solgun yeşil, çok özlenmiş uyku, ölüm uykusu, ölüme götüren uyku. kimsenin olmadığı bir hayattı. Hepsi bu kadardı. 2008-2010. 5. ayrımın sonu, sayfa 83.